Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. 2-3 kişi bir araya gelse nazara inanır mısın diye sorar birbirine bir şey konuşurken. Mesela ben geçenlerde dayım rahatsızlandı. Ay dayıcığım nazar değdi sana dedim. Çok böyle 2 dirhem bir çekirdek giyinmişti. Çok hoşuma gitti görüntüsü. Dayıcığım nazar değdi size dedim. Nazar konuşalım mı bugün?
Konuşalım. Biraz? Hay hay. Yani insanların 3 tane metafizik mevzu var. Birisi nazar, diğeri büyü, diğeri cin. Onlar belki başka programlarda konuşulur.
Ama konuşmayalım. Konuşunca konuşmayalım. Da pek konuşmayalım evet, derler
anılır.
Ya.
Evet, evet. Anmayalım, hatırlatmayalım.
Anmayalım,
doğru.
Çağırmayalım.
Aklına düşürmeyelim. Şimdi çok ilerici düşündüğünüz kişiler bile bunlara inanıyorlar. Hatta buna şaşmamak lazım. Astroloji gibi... Yani bu kadar bile ilmi temeli olmayan veya olsa bile tamamen farklı bir tarafa çekilen bir disipline bile çok inanan olduğuna göre... Yani bunlara da inananların olması tabii bir şey. Zaten Türk İslam kültüründe nazar diye bir müessese var. Yani nazar dünyanın en eski müesseselerden bir tanesi. Çünkü insanlar beraber yaşıyorlar. Beraber yaşadıkları için birbirlerine nazarı değmeleri tabii. Nazarın esası da insanın nefsidir, hasetidir. Veya gözünden çıkan şualardır.
Her zaman kötü niyetli olmak da gerekmez gibi geliyor bana.
Tabii tabii nazarı değen insan kötü niyetli demek değildir zaten. Şimdi biz çocukken bize öğretilen şeyler vardı. Babaannem rahmetli aman yavrum derdi. İyi bir şey gördüğün zaman mutlaka maşallah diyeceksin. Bir işe başlarken mesela yemek yerken mutlaka bismillah diyeceksin. Aksırana yerhamukallah diyeceksin. Bir nimet olduğu zaman elhamdülillah diyeceksin. İşte bilhassa yemekten sonra. Bir de bir ölü olduğu zaman inna lillah ve inna ileyhi racman o çok zor gelirdi. Hı, onu diyeceksin bir müsibet gelince. Bu bizim cemiyetimizde öğretilmiş. Şimdi maşallah diyecek kişi kötü niyetli değil. Yani illa haset etmesine gerek yok. Zaten nazarı izah edenler diyor ki nazar 2 türlüdür. Bir, nazarı diyen kişi haset eder, kıskanır ve onun aleyhine tedbirler alır. Yani bu aslında o zaman fiziki bir hadisedir. Hmm. Yani onun başına bir iş gelsin, o nimet elinden gitsin diye uğraşır. Yani fiziki nazar budur. Hmm. Bir de bazılarının gözlerinden bir şuanın çıktığı, bir şeyi beğendikleri zaman... ...ve bu şuanın karşıdakine zarar verdiğine inanılır. Bunu ilmi olarak inkar etmek mümkün değil. İspatlamak zor ama... İnkar etmek mümkün değil.
İspatlayamıyoruz ama inkar da edemiyoruz.
Edemiyoruz. Çünkü bir kere dediğim gibi bütün kültürlerde nazar var. Ve bizim kültürümüzün esasını teşkil eden İslam kültüründe nazar var. Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerim'de nazardan bahsediliyor.
Hı, konuşacağız
onları. Hazreti Peygamber'e nazar değdirmeye çalıştılar. Eshab-ı Kiram zamanında nazarı değmiş insanlar var. Bununla alakalı Hazreti Peygamber'in tedbirleri var. Öyle olunca bizim yani nazara inanmamak demek... ...ortadaki bir realiteyi, bir fenomeni reddetmek demektir. Yani dine inanmayan birisi bile ben nazara inanmıyorum derse... ...ay tam inanmıyor olabilirsin ama ortada bir de... ...insanların bir inancı var. Bu inanca bağlı binlerce yılın hasıl ettiği bir kültür var.
Arkeolojik kazılarda nazara karşı kullanıldığına inanılan semboller... ...renkli boncuklar bulunmuş.
Evet.
Yazılarda geçiyor. Evet. Bu, sonrasında da bir dinler bununla ilgili bilgi veriyor... Peygamber Efendimiz'in yaşadığı evet. ve ondan sonra da işaret ettiği bir takım belirtiler var. Hepsini konuşacağız ama şunu sorarak başlayayım. Evet. Ben bir insana nazar değdirmek istesem.
Evet.
İsteyerek bakıp nazar değdirebilir miyim yoksa şimdi bu doğal şöyle, bir şey midir?
Şimdi şöyle, bu tabii bir şey. Bazı insanların nazar değdirme hassası olduğuna inanılır. Hatta bazı alimler diyor ki bu kişileri tespit etmeli... Tıpkı cüzdanlılar gibi bunları enterne etmeli. Devlet bunlara bir köy kurmalı. Bunlar burada yaşamalılar. Devlet bunların geçimini sağlamalı. Bunların başka insanlara...
Topluma yayılmasını.
Karışmasını engellemeli diyen alimler var. Meşhur alimler bunu yazmışlar vaktiyle. Yani cemiyeti korumak için. Çünkü nazar zaten bir Müslümanın mutlaka inandığı bir şeydir. Yani ayet-i kerimeyle sabittir. İnkarı insanı dinden çıkarır. Öyle bir hadise bu. Ve diğer dinlerde de var. Sizin anlattığınız gibi bütün alkol... Ve de... Bütün cemiyetlerde, yani antik Mısır'dan tutun Çin'e kadar hepsinde nazar telakkisi çok enteresandır, birbirinin aynısı. Yani hepsinde nazar...
Aynı şekilde tanımlanmış.
Aynı şekilde tarif edilmiş, aynı şekilde tedbirler alınmış, aynı şekilde neticeler doğurmuş. Bu enteresan bir şeydir. Yani kültürler arasında nazar hususunda fark yoktu. Eski Roma'dan tutun hepsinde bu nazara inanılıyor.
Eski Türklerde.
Eski Türklerde zaten çok kuvvetli bir nazar inancı vardır eski Türklerde. Bu tabii... kimi dini tebliğlerle öğrenilmiş. Hı hı. Kimi de yaşanılarak öğrenilmiş. Yani insanların içindeki inanışlar, adetler biliyorsunuz bir yaşanmışlığın neticesidir. İnsanlar bunu yaşıyorlar, bir şeyler görüyorlar.
O kem gözle bir
evet
samimiyeti oluyor.
Seziyorlar, onu şey, anlıyorlar. Evet. Bir insanın, yani bunu zaten Anadolu'da anlatırlar. İşte şöyle şöyle bir elbise almıştım, tam o sırada içeri filanca girdi. Ay ne güzelmiş dedi, elbise yırtıldı. Yani onun nazarı değdiğine bir kanaat birkaç kere daha millet anlatınca. Ha, tamam, o bana da olmuştu.
Birleştiriyorlar
hadiseyi. O kişi nazara değen birisi olarak. Hatta bu kendisini de biliyor. Onun için işte biraz evvel söylediğim tesir var. Bir şeyi görüp de beğenmeden önce maşallah ne güzel diyor. Bu eski Türklerin dilinden düşürmediği bir tabirdir. Ha bir de şey, bir şey yapmadan önce inşallah demek. Hmm. İnşallah demek. Çünkü onu bize çok kuvvetle telkin ederlerdi. Maşallah derseniz nazarınız değmez. Demezseniz nazarınız değer, günaha girersiniz. İnşallah derseniz işiniz olur. İnşallah demezseniz işiniz olmaz. Şükrederseniz nimet devam eder. Şükretmezseniz elinizden alınır. Musibete inna lillah, biz Allah'tanız. Allah içiniz ve Allah'a gideceğiz. Bunu demezseniz sizin de başınıza gelir. Çocuklara böyle telkin ederlerdi. Belki doğru bir terbiye sistemi değil, bilemem ama biz böyle yetiştik.
Ama hafızasına yer etsin diye bunu.
Bir de onu da unuttum. Rüya görene. Hayırdır inşallah. Hmm. Mutlaka. Hatta rüya gördüm diyen beklermiş.
Birisi desin diye.
Hayırdır inşallah desin de sonra anlatsın. Hmm. Çünkü rüya nasıl tabir edilirse öyle çıkar. Şimdi rüyayı anlattı. Birisi bir boşboğazlık etti. Rüyayı kötü tabir etti. Rüya öyle çıkabilir. Onun için baştan siz hayırdır inşallah dediniz. Bir kere rüyayı zaten
hayra
yormuş oldunuz. Ondan sonra ne deseniz boş. Evet. İlk tabir mühimdir. Evet, ilk tabir mühimdir.
Şimdi bu kem göz kısmına da biraz değinelim. Çünkü Anadolu'da hani nazardan ziyade kem gözlü lafı çok kullanılıyor. Biraz önce siz dediniz ki insan nazar diyebilir ama belki bunu isteyerek de yapmayabilir.
Evet ama şöyle bir durum var. Bazılarının nazarı ekseri beğenmekle karışık bir hasedin, kıskançlığın neticesidir. Bazıları da dediğiniz gibi sizin elinde değildir ama gözünde öyle bir hassa vardır yani. O
kullanılabilir bir şey mi acaba? Bu enerji başka bir şeye dönüştürülebilir
bunu,
mi?
Bunu kullanmak istediler biliyorsunuz Mekke müşrikleri. Beni Esed kabilesinin, mensuplarının hepsinin nazarı kuvvetli olduğuna inanılır. Oradan bir adamı geldiler, gel dediler. Hazreti Peygamber'e nazar değdir. Bak bizi bundan kurtar. Başka türlü biz bundan baş edemiyoruz. Herkes ona inanıyor. Ancak böyle kurtarabiliriz. Bu adam öyle bir adamdı ki denediler onu. Şu deveyi görüyor musunuz dedi. Görüyoruz dedi. Ona şöyle biraz baktı. Deve tökezledi.
Deveyi deviren. Yani
deveyi devirdi. Hmm,
derler
hatta hadis-i şerifte derler ki isabetül ayn. Tudhilil ibili ilal kadri. Tudhilil mer'i ilal kabri. İsabeti ayın demek. Göz değmesi demek. İsabet. Türkçe'de de var. Ayın da göz. İsabeti ayın. Zaten nazar değmesi, göz değmesi. Nazar göz demek. Deveyi kazanan adamı mezara
götürür.
Hatta derler ki bu mezardakilerin çoğu nazardan ölmüştü diye bir tabir vardır.
Bir baksak sayabilsek bunların nazardan çoğu ölendi. Nazardan
hatta ölmüştü. Mezar taşları var. Bursa'da gördüm ben, Merkez Efendi'de var. Nazardan öldü diyor. Biraz da hanımlar.
Zaten bir küçük çocuklara çok değer.
Nazar büyüğü cin de öyledir. Daha çok hanımlara. Çünkü hanımlar hassastır. Çocuklara, yaşlılara ve hastalara değer insan olarak. Yani bir hassasiyet devri, bir zayıflık şeyiyle bir irtibatı var. Nazarın.
Bir bağışıklığımız düşük oluyor belki. İşte. Evet. Mesela lohusaya değen nazar.
Lohusaya değer. Onun için işte kırmızı, bunun tabii tedbirleri var. Bu
i̇şte onu konuşacağız. Bazı renklerle geldiği, bazı renklerle gittiği ifade ediliyor çünkü.
Şimdi bu inanç bütün cemiyetlere hakim olmuş bir inançtır. Ve tekrar diyorum ya bir insanın elinde olmadan gözünden çıkan şualar veya hasetle karışık kötü niyet. Umumiyetle de budur. Onun için elemtere fiş, kem gözleri şiş. Kem kötü demektir. Buradaki elemterenin sure olan elemtere ile alakası yok. Elemtere görmüyor musun? Fiş demek fiyeyi şey. Böyle bir şey görmedin mi? Yani daha önce niye şey yapıp haset ediyorsun? Elemtere fiş demek daha önce görmedin mi böyle bir şey? Yani ikaz ediyor. Çevir nazarını oradan hemen.
Hasetini, oraya bakma demek istiyorum.
Kem gözleri şiş sokalım. Yani kör olsun da bakıp da şey yapmasın. Bu bir tekerlemedir. Ama şeyi hülasa ediyor. Hadiseyi hülasa ediyor. Daha önce böyle bir şey görmedin mi diyor. Onun için bir kimse bir şeye beğenerek veya hasetle bakarsa nazarının değeceğine inanılmış. Bunu çok tecrübe edilmiş. Onun için buna bazı tedbirler getirilmiş. Mesela Hazreti Peygamber zamanında ayet-i kerime var mesela Kur'an-ı Kerim'de. Bu diğer ümmetlerde de var. Yusuf peygamberin, Yakup peygamberin çocukları Mısır'a gittiler. Hı hı. kıtlık oldu Filistin'de buğday almaya. Kardeşleri Yusuf orada maliye nazırı. Millete buğday dağıttı. Çünkü o daha önce ambarları doldurdu, tedbir aldı. Mısır'da kıtlık olmadı.
Yedi yıl boyunca.
Bunlar Yusuf Aleyhisselam maliye nazırı olduğunu bilmiyorlar. Gittiler buğday almaya. Babaları giderken onlara dedi ki, la tedhul fi babin vahidin. Bir kapıdan girmeyin. Fethulü min evvabi müteferrika. Farklı kapılardan girin. Kahire yok o zaman, füstat var. Hı. Şehrin aynı yerinden girmeyin. Çünkü İsrailoğulları, Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğine göre, zaten Yusuf Aleyhisselam'dan da bildiğimiz, çok güzeldiler. Hı. Çok yakışıklıydılar. Hele Yakup Aleyhisselam 12 oğlu, o çok yakışıklı gençlerdi. Mısırlılar ise öyle değillerdi. Hı. Zayıftılar, kara kuruydular.
Dikkat çekmeyin demek istiyor evet, yani.
Nazar değer size. Hı. Yani aynı kapıdan girerseniz herkes size bakar, dikkat çeker, nazar değer. Mesela bu ayet-i kerimeyi bütün müfessirler nazar değmesin diye farklı kapılardan girin şeklinde tefsir etmişlerdir. Ki başka tefsirleri de olabilir. Hı hı. Hani dikkat çekmeyin, size düşman. Öyle demiyorlar. Hepsi diyor ki nazar değeceği için Yakup Aleyhisselam böyle dedi diyor onlara. Mesela ayet-i kerimeden bir delil var. Yine Kalem suresinin son iki ayetinde, az kalsın seni gözleriyle devireceklerdi. Ayet-i kerimedir. Çünkü işte Beni Esed kabilesine adamı getirdiler. Fakat Allah Hazreti Peygamber'i nazardan korudu. Kulevzüleri okudu. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de kulevzüler ve ayet-ül kürsi nazar için, büyü için, cin için, her türlü bela ve musibet için bildirilmiş rukyedir. Eski Arapçada rukye okunacak şeylerdir. Hmm. Bu biliyorsunuz müsbet ilim tarafından da müsellemdir. İnsanın okunması, telkin, inanmak, yani zarar vermeyeceğine inanmak, iyileşeceğine inanmak insanı iyi yapıyor.
Eskiden bu da bir mesela insanların birbirini ziyaret etme sebebiydi.
Tabii.
Genç kızlar, yeni gelinler, tabii, aile büyüklerinin yaşlarının karşısına oturup beni bir oku, bana bir nazar değdi.
Evet, bana nazar değdi derler. Bunun tedbiri çok, kurşun dökerler. Hı hı. Kurşun dökmek insanlara çok mantıksız gelebilir ama bilemiyoruz. Belki kurşunun, çünkü şeyin üstünde nazar değdiğine inanılan kişinin üzerine çarşaf gerilir. Onun üzerine eritilmiş kurşun dökülür. Kurşunun şeklinden nazarın boyutu, kim tarafından değdiği falan istihraç edilir, çıkarılmaya çalışılır.
Bu kısmını bir kenarda bırakalım. Ama biz kurşun dökmenin oradaki o işlemin oluşmuş olan olumsuz enerjiye bir etkisi var mıdır, onu konuşalım.
Ama olduğunu görüyoruz. Bir kere en başta bunu zaten herkes yapamıyor. Ocak denilen, bu işi yapmaya atalardan beri icazetli olan kişiler yapıyor. Mesela ben tutup kurşun dökmeyi dökemem. Mesela bilsem bile bunu dökemem. Ocak olması lazım. Hmm. Bir ocak bulmamız lazım. Annesinden, babasından, dedesinden, halasından el almış birisi olması lazım. Okumada en mühim şey budur. İkincisi, bu bir inanç meselesidir. Telkin meselesidir. İnsan bir şeye inanırsa meditasyon yerine geçiyor. Diyor ki ben bu kurşun döktükten sonra bu işten kurtulacağım. Yarı yarıya işler halloluyor. Hmm. Geri kalanı vücut hallediyor. Veya kader hallediyor.
Yani aslında yoluna koyuyoruz işi.
Yani doktora gitmek neyse bu da budur. Burada problem bunun %100 olduğuna inanmak doğru değildir.
Ya da oradan bir anlam çıkartmak.
Geleceğe dair.
Yeşil gözlü, mavi gözlü birinin nazarı değil.
Veya insanlara töhmet etmek, suizan etmek, hı-hı, bunlar doğru diye. Kahve falında da yaparlar. Fal bakmak zaten dinen uygun değildi.
Bir çeşit fala çeviriyorlar. Kurşunu.
Evet. O değil. O aslında kurşun dökmek negatif enerji, vücut şeye zarar veren negatif enerjinin muhtemelen onun irtibatı odur. Yani, hı-hı, pilava niye karabiber döküyoruz? Çünkü pilav hazmı zor bir gıdadır. Affedersiniz, kabızlık yapar. Karabiber ise buna devadır. Süte niye tarçın döküyoruz? Tarçın hazmı kolaylaştırır. Çünkü sütün hazmı zordur. Bakliyata niye kimyon dökülüyor? Çünkü kimyon gaz alır, bakliyat gaz yapar. Yani bunlar yıllarca, sorsanız belki bunu insanlar bilmezler. Ama asırlar boyu tecrübelerle hasıl olmuş şeylerdir bunlar. Yani balıktan sonra helva yemek, kılçığı. Yani bu da muhtemelen böyle bir tesiri görüldü ki yapılıyordu. Hemen karşı çıkmak, olur mu böyle, hangi devirde yaşıyoruz demek doğru değil. Ama buna da %100 bir şey yüklemek doğru değildir.
Peki, nazarın belirtileri nelerdir? Bir insan kendine nazar değdiğini nasıl anlardı eskiden?
Sadece insana değil, ekinlere, hayvanlara, eşyalara nazar değer. Ama en çok insanlara, daha doğrusu insanlara değen nazar ciddi problem yapar. Baş ağrısı, halsizlik, düşmek, yaralanmak, bir malı zayi olmak, yırtılmak, kırılmak, çalınmak,
uyku,
ağır uyku veya uyku kaçması, işlerinin yolunda gitmemesi. O zamana kadar normal yolunda giden işin yolunda gitmemesi. Kedinin hırçınlaşması, atın hırçınlaşması ve ürkmesi gibi nazar belirtileri çok geniştir.
En çok konuşulanı söyleyeyim. Ay bir ağırlık var üstümde, bana evet. Nazar değdi galiba.
Hatta okuyan kişi de aynı ağırlığı aldığı zaman aman sende çok kuvvetli bir nazar var. Çünkü okurken o ağırlık benim üzerime geldi
esnerler
derler.
Falan.
Esnerler tabii, ağırlık basar. O nazarın bir psikolojik baskı olduğu, basınç olduğunda şüphe yoktur. Yani nazar eğer haksa, ki biz bunun hak olduğuna inanıyoruz, dinimiz icabı. Bunun insanda fiziki bir ağırlık, bir basınç, bir kesafet meydana getirdiğinde şüphe yok. Çünkü zuhur eden emarelerinden bunu görüyoruz. Ama dediğim gibi sadece insana değil, her şeye nazar değer. Nazarda günah keçileri vardır. Mavi ve yeşil gözler.
Onu konuşalım mı? Çok evet. Dertliyim bu konuda evet. Çünkü. Kısa bir ara yapalım, ondan sonra bunu konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi günah keçilerinden bahsettik madem, biraz da anılara döneceğiz. Bizim de öyle bir tanıdığımız vardı. Çok da sevdiğimiz birisiydi ama o geldiğinde evde yeni alınmış, sadece bizim için değil herkes için söyleyeyim, yeni alınmış, dikkatini çekebilecek bir şey varsa hani bir kaldıralım ortadan, dikkat çekmesin evet. Durumuna geçerdik.
Evet, ben de şahidim böyle şeyleri. Yani bazı kişilerin, ki hiç de kötü niyetli, fesat birisi
çok
değil.
Çok da sevdiğimiz birisiydi.
Yani onu mesela bahçeye almayın, meyveler var, nazar değer. Ve evde dediğiniz gibisin, tedirginlik, yani gelecek şimdi birine nazar değil. Elinde de değil, adamcağız kötü birisi değil, ağzı da dualı birisi ama böyle insanlar vardır, günah keçileri vardır. Bunların başında mavi ve yeşil gözlüler gelir. Muhtemelen göz değmesi, göz çok yerde mavi, yani bununla bir irtibat kurmuşlar. Aslında mavi nazara karşı ilaçtır.
Tam da şimdi onu soracaktım. Mesela mavi gözlünün nazarından korkuyoruz ama nazar boncuğu diye
kullandığımız hep mavi. Onu şöyle izah ediyorlar. Yani nazar nereden geldiyse o şekilde gider. Mavi gözden geldi, mavi gözden gider. Halbuki mavinin nazar, mesela daha önce de konuşmuştuk. Kapıların maviye boyanması, evlerde bazı şeylerin mavi olması, nazar boncuklarının mavi olması, geline mavi kuşak bağlanmasının hepsinin sebebi, mavi dikkat çekici bir renktir. Mavi gördüğünüz zaman hemen gözünüz ona kayar. Böylece nazardan,
ilk anda
nazardan kurtulursunuz.
Zaten o ilk bakış galiba,
evet, ilk bakış.
Değil mi nazardaki
evet,
etkili olan?
Kalbe dolan o ilk bakış diyor ya, bu da o ilk bakıştır. Şimdi mavi gözlerle bunun hiçbir alakası yok. Yani ilmen ne dinen mavi gözlerle
de yok.
Yeşille
ama,
de yok,
tamam.
Yeşille de
o,
yok.
Güzel.
Şimdi fakat insanlarda böyle bir inanış var. Mesela Sultan Reşat merhum mavi gözlüydü. Nazardan çok korkardı. Fakat herkes de onun nazarından korkardı.
Hem
evet,
kendi korkuyor,
korkutuyor. Padişah nazarından korkardı. Hatta padişah hastalandı. Meşhur Alman Viyanalı doktor James Israel diye bir doktor var. Yahudi doktor. Onu konsültasyon için getirdiler. Türkiye'deydi o zaman, İstanbul'daydı. Adamcağız geliyor, padişah şey yatırıyorlar sedyeye. Tabii Sultan Reşat tahta çıktığında da çok yaşlıydı. Deforme olmuş bir vücudu vardı. Çok deforme olmuş bir vücudu vardı. Romatizma hastasıydı. Bacakları çarpılmıştı. Şişmandı, mülahhamdı. Etleri böyle löp löptü. Yüzü güzel olmakla beraber doktor onu görünce, şimdi Almanlar da biliyorsun hep 10 metre fit insanlar. Bu ne hal demiş. Padişah hiç zat-ı şaniye bakmamışsınız demiş Almanca. Şimdi padişah da ne dedi ne dedi demiş. Mabeyci demiş ki, efendim vücudunuzu çok beğendi demiş. Söyleyin demiş.
Nazar dedi.
Maşallah desin, yoksa nazarı değer. Fransızcası var ama Almancası yok da evet. Padişah. Şimdi bunu anlatırlar.
Halbuki doğru tercüme etse başka şeyler.
Yine mesela Bayezid Kulesi var İstanbul'da. Bu Bayezid Kulesi eski yangın kulesi olarak yaptırıldı. Yani yangın, Galata Kulesi de o da yangın kulesi de. Orada köşklü denilen vazifeliler gece gündüz 24 saat dururlar. Bütün etrafı gözlerler. O zaman şimdi gibi değil. Bir yerde ateş gördükleri zaman yeri de işaret edeceği şekilde bayraklarla ilan eder. Sonra itfaiye haber verir. Orası yangına giderler. Bu köşklülerin Ramazan'da iftarları olur. Bunlar çok nekri adamlardır. Hoş sohbet, zevkli adamlardır. Yani ne diyebilirim biz bunlara? İtfaiye gözetlemecileri. İftara da böyle tanıdıklarını, eşlerini, dostlarını çağırırlar. Memiş Efendi diye bir zat varmış vaktiyle. Yaşlı başlı bir adam. Tabii Bayezid Kulesi'ne iftara gidince merdivenleri çıkıyorsunuz. Bayağı bir merdiven var yani. Onu çıkmak kimse göze alamaz. Yukarıda yapılıyor iftar. Raşit Efendi diye mavi gözlü bir köşklü. Demiş ki Memiş Efendi bu sene de mi geldin? Nasıl çıktın o merdivenleri? Demiş beni zembille çıkardılar. Korkmuş nazar değerdi ya. Yaşlı ya. Bir daha da iftara gitmemiş.
Ama çok doğru yapmış. Evet. Gerçekten böyle yaşlı birisinden beklenmeyecek bir performans gösterildiğinde... Evet. ...aa sen bunu nasıl yaptın dediğinde nazar değer tabii ki.
Zaten, zaten müsait. Şair diyor, kedini bile övme diyor başkasının yanında. Çünkü haset diyor, uykusu çok hafiftir. Hmm. Hemen haset eder, kedini bile, yani insanın kendisine mi nazarı değiyor? Yani,
şimdi onu sormaya hazırlıyorum. Evet. İnsanın kendine
değer, değer mi? Kendine değer, o değer.
Kendimize de mi maşallah diyeceğiz?
Maşallah diyeceğiz, evet. Maşallah çok güzel elbisen. Maşallah kedin çok güzel.
Ay çok güzelim bugün maşallah. Öyle mi yapıyorsun?
Yani evet.
Böyle yanaklarımızda.
Yani. Şimdi Üsküdar'da Hafız Ali Efendi vardı. Yeraltı cami imamı. Çok yaşlıydı. Yani yüz derler ona. Düşünün yakın zamanda vefat etti. 70'lerde Sultan Hamit devrinde imam olmuş. Anlayın. Sesi çok güzeldi. Biraz boğuk ama güzel bir sesi vardı. Ve ölene kadar gayet güzel Kur'an-ı Kerim okudu. Kaç yaşındasın diye soranlara... Söylemem, bereketi kaçar derdi. Söylemezdi. Ben bunu iki kişide daha gördüm. Abdülatif Topçu vardı. Erzincanlı Şeyh Hacı Feyzi Efendi'nin torunu. Öğretmendi Kasımpaşa'da. Tayyip Bey'in de öğretmenliğini yapmış. Tanıştık biz Erzincanlı olmak itibariyle. Bir gün efendim siz kaç yaşındasınız dedim. Benimki de densizlik ama çok da kibar sordum. Efendim tarihi tevellüdünüz falan diye. Sert bir şekilde baktı. El meçhulü makbulün dedi. Meçhul makbuldür. Yani bilinmemesi makbuldür. Evet. Nazardan korkuyor anladım. Sonra ben öğrendim 1910'luymuş ama o söylemedi bana. Emin Saraç vardı rahmetli o da öyle. Niye soruyorsun derdi. Bilme daha iyi derdi.
Hayır bir de bir şey soracağım. Ne yapacaksın?
Şöyle benim sorma sebebim yaşına göre hani emsalleri kim? Tarihi bilgi alır mıyız? Ama bazı lüzumsuz sorar.
Tabii canım
yani. Nazar, maşallah da demezler. İyisin iyisin bu yaşta falan derler.
Bu yaşta hala.
Tamam o öyle dediyse zaten o mahvolur bazı ihtiyarlar. Eyvah bana böyle dedi.
Evet. Zaten bildiği için akıbetini
onun için
korkar insan.
Eskiden yaşlılar dinç bile olsalar ellerine baston alırlar. Oflaya puflaya yürürler. Hmm. Bir şey taşırken of puf ederler nazar değmesin diye. Ben bunu babaannemde de görürdüm rahmetli. Yani şimdi korkardı nazarları değer diye. Böyle yiğitlik yapmazdı. Hmm. Yiğitlik yapacağı yerde bile yiğitlik yapmazdı korkardı. Eskiden evlerin bir yerini eksik bırakırlardı nazar değer diye. Yani hemen bitirmezlerdi evi. Nazar değmesin diye.
Rumeli'de mesela ben bunu sözünü ettiniz diye söyleyeyim. Eve girerseniz ev saray gibidir içi. Dışarıdan bakarsanız hani bu evin içinde böyle bir şey olması mümkün değil dersiniz.
Evet Rumeli'de öyle. Halep'te de öyledir. Yani Halep'te de öyle. Dışarıdan bakarsınız. Aynı Venedik'te öyledir ama Venedik'in ayrı sebebi var. Çünkü yıktırmıyorlar evleri. İçi mecbur yaşamak zorundalar. Şimdi Halep evleri oradadır. Dışarıdan bakarsınız dersiniz burada acaba insan yaşar mı? İçeri girdiğiniz zaman bir sarayla karşılaşırsınız. Tabii onun birinci sebebi nazar değmesin. Gelip geçen bakınca ne güzel evde nazar değer. İkincisi zengin bilinmeyelim.
Türklerde de var o zengin bilinmeyelim.
Zengin bilinmeyelim.
Mesela soruyorlar işte diyelim ise bir miras kalsa bir yerden para çıksa ne değişir hayatınızda? Ne değişecek hayatımda? Hiçbir şey değişmez
evet,
diyor.
Der.
Çünkü dışarıdan belli olmak istemiyor.
Evet yani bir şey kaldığını, para bulunduğunu istemezler, hayatlarını değiştirmezler. Yani bunlar işte nazardan korktukları için. Bunun birinci sebebi budur. Evet zengin bilinmek başa beladır. Gelir borç isterler, emanet isterler, vermezler veya size haset eden olur, hırsızlık yapanlar olur tamam ama... Sebebinin bir tanesi nazardır. Bundan çok korkardı eskiler. Cami yaparlardı, caminin bir külahını eksik bırakırlardı.
Nazar değmesin
diye. Yani bu alınan tedbirlerden bir tanesi. Şeyde Galip Bey'de birisi ev yaptırmış, çok güzel bir köşk. Ondan sonra o zamanki alimlerden Seyyid Abdülhamid Efendi'yi davet etmiş. Abdülhamid Efendi evi gezdirmiş. Gezerken bakmış ki ev mükemmel bir ev. Her şey düşünülmüş. Demiş eviniz çok güzel. Efendim kuyumuz yok demiş. Şimdi eskiden İstanbul'da kuyu ve sandık çok mühim. Çünkü evlerde su yok biliyorsunuz. Musluk suyu yok. Mahalle çeşmesinden düşünün koca köşke su taşıyacaksınız. Suyu yok. Kuyusu yok. Yani büyük bir eksiklik.
Eksiklik.
Abdülhakim Efendi demiş ki iyi ki yok. Kuyu da olsa kemal olurdu. Evet. Her kemalin bir zevali vardır.
Eksik onun için, kalsın.
O da eksik kalsın derlerdi. Hatta yemek...
eksik kalan şey de nazarlık derler.
Aynen. Yemek davetine gidersiniz. Yemek davetinde bir şey kırılır. Oh nazar çıktı derler. Evet. Nazar çıktı. Veya tatlıyı unutmuşuz. O da nazarlık olsun. Yani kalp kırılınca mükemmelliyet bozuldu. Yani sofra mükemmel ama bir hadise bir şey mükemmelliyeti bozdu. İşte bu çocukların yüzüne kömür karası sürerler.
Hı, eskiden kızların, eskiden genç kızların üstüne de sürerler.
Yani kızları süslü giydirmezler asla, genç kızları, nazar değer diye. Yani bu, buna çok dikkat ederlerdi eskiden.
Ama şimdi
altın takarlar kola. Altın ziynet için takılır zannederler. Hayır. Eski Türklerde ziynet gümüştür. Hiçbir zaman altın Türklerde ziynet olarak kullanılmamıştır. Gümüş kullanılmıştır. Malumunuz bizde gümüş işlemeciliği dünyada bir numaradır. Evet. Altın takarlar kadınlar niye? Birincisi yatırımlarını üzerinde gezdirecek. Evde bir yere koysa eltisi var, kuması var, seveni var, sevmeyeni var. Hep üzerinde gezdirir. Ama esas sebep altının dikkat çekmesidir. Altın dikkat çektiği zaman size nazar değmez. Hmm. Altına bakar herkes.
Öyle gibi gösterdiniz ki koldaki o kollara, kadar altın takınca zaten. Kola. Zaten kola o takarlar. Kadar altın takarlarsa evet. Hani böyle dirsekten
çünkü
bileğe
çünkü boyundaki
kadar
görülmeyebilir. Kulaktaki görülmeyebilir. Alındaki görülmeyebilir ama koldaki mutlaka görülür.
Şıkırtısı duyulur.
Şıkırtısı duyulur. Hatta öyle derler. Bizim hanımın kollarının kapıyı süpürürken şıkırtısından çarşıda neredeyse oyuna duracaklar der.
Şıkırtısı.
Yani o kadar çok şıkırtısı var. Yani o bu da bir nazardan korunma yoludur.
Peki şimdi biraz bu konuyu konuşalım. Çünkü eski Türkler dediniz, biz hem gümüşü seviyoruz hem gümüşün üzerine renkli taşları seviyoruz. İslamiyet öncesindeki Türklerden başlayalım, nazara bakış açısından, sonra İslamiyet'le birlikte nasıl değiştiğinden konuşalım. Biraz da bizim coğrafyamıza gelelim. Çünkü biz bu coğrafyaya gelmeden önce de nazara karşı insanlar bir takım tedbirler almışlar.
Evet.
Şimdi arkeolojik kazılarda onları buluyoruz.
Şimdi nazara bütün medeniyetlerde inanıldığını görüyoruz. Eski Mısır'da mesela Horus, her yerde Horus'un şeyi vardır. O nazarı korur. Nazar göz şeklinde yaparlar. Bu eski kazılarda çıkan gözlerin ekserisi nazarla alakalıdır.
Ve
bu,
onunla başlıyor sanki.
Kitabelerde, evet, kitabelerde görüyorsunuz. O göz şeysi işte nazarlıktır. Şimdi nazar nedir? Nazar bir insanın eşyaya bakan ve zarar veren gözü. İster ihtiyari olsun, ister gayri ihtiyari olsun. O zaman ne yapmamız lazım? Bundan bir şekilde makul veya gayrimakul bir şekilde kurtulmamız lazım. Şimdi İslamiyet'in buna tavsiye ettiği bazı tedbirler var. İslamiyet'in önceki kültürlerin bazı tavsiyeleri var. İkisinin birbirine nasıl uyuştuğu, nasıl uyuşmadığından bahsedelim. Hazreti Peygamber yüzü sararmış bir kız çocuğu gördü. Buna nazar değmiş. Rukiye yapın dedi. Rukiye büyü diye tercüme ediliyor ama değil. Okuma üflemedir. Hatta Rukiye yani
kadın ismi Rukiye.
Buradan okuyan geliyor. Çok güzel okuyan, yani insanı büyüleyen manasına gelir. O kadar güzel yani. Rukiye o demektir. Yoksa manasız harfler şunlar bunlar değil. Yani okuyun buna. Ne okuyun? Kulevzüleri okuyun. Bismillahillezî lâ yedurru ma asmî şeyin fil ardı ve lâ fissemâ. Yeryüzünde Allah'ın adıyla ve gökyüzünde hiçbir şeye zarar vermez. Bu Hazreti Peygamber'in bildirdiği bir dua. Mesela bunu tavsiye etmiş insanlara. Seyil bin Hanif isminde bir sahabi var Hazreti Peygamber zamanında. Çok yakışıklıymış. Bir gün su kenarında yıkanıyormuş. O zaman şimdi evlerdeki banyo falan yok. Amir bir Rebiya da oradan geçiyormuş. Şöyle bir dönmüş bakmış Seyir bin Hanife. Ümmet esmer olurlar malum Arabistan. Bu bembeyaz, çok yakışıklı. Vallahi böyle bir genç kız demiş dünyada yoktur. Yani bu kadar güzel bir genç kız bu adam.
Erkeğe söylüyor bunu.
Yoktur demiş. Seyir bin Hanife eve gelmiş, bayılmış. Ondan sonra düşünmüşler ne oldu ne bitti. Amir bin Rebiya'nın oradan geçti ve böyle söylediği öğrenilince Hazreti Peygamber buyurmuş ki Amir bin Rebiya'yı çağırın. Çağırmışlar. Demiş ki din kardeşini öldürmek mi istiyorsun? Maşallah demek ne güne duruyor? Maşallah deyin. Ondan sonra da buyurmuş ki Amir bin Rebiya bir abdest alsın. Bu abdest suyunu tutun. Sehil bin Hanif yıkanırken önce bundan yıkansın. Sonra temiz suyla yıkansın. Demiş, nazar gider. Bu mesela Hazreti Peygamber çok bilinen bir tatbikatıdır.
Ama nazar değen kişinin abdest suyu, onu her zaman bilemeyiz.
Tabii bilinmez, onu da biliyoruz. Bilmezsek yapacağımız bir şey yok. Onun için zaten bilinirse mesela, nazar değecek kişi bilinirse mesela yemekten ikram edilir ona hemen. Yani onun açgözlülük demeyeyim ama tabii ne kadar olsa insandır, bir şey verirler. Eğer nazar değdiği tahmin edilen birisi varsa onun tırnağını, saçını bulup yakarlar. Nazara mani olsun. Bu da bir tedbirdir. Eski Türklerden gelme bir tedbir. Ama tabii bu nazarı değen, nazar bilinirse, değdiren kişi bilinirse böyle. Bilinmezse zaten yapacak bir şey yok. O zaman artık dualara, kurşun dökmelere kalıyor iş. Şimdi eski Türklerden beri nazara karşı bir kere hani hastalıkta da bir terapi var, bir hijyen var. Yani marifet tıp ikiye ayrılıyor. Hijyen, hasta olmama, hıfzı sıha denir buna. Bir de tedavi, terapötik. Marifet hasta olmamak. Tıbbın en mühim gayesi insanları hasta etmemek. Hasta olduktan sonra tedaviye sıra geliyor.
İyilik halinin devamı.
Siz hasta olun, bizi tedavi ederiz. Hayır, olmayın hasta. Ne yapmamız lazım? Perhizimiz nedir, temizliğimiz nedir? Bunu bildirmek lazım. Hukuk. Suçun işlenmemesi mühim. Suçu işleyin, gelin biz bir cezalandırırız. Marifet suç işlenmesin. İnsanlar hukuka aykırı davranmasın. Marifet odur. Ha, davranırsa tamam ama davranmadan önünü kesmek lazım. Yani marifet sistemi bozmamak. Şimdi nazar değdikten sonra zaten bazen çare bulunmaz. Bazen adamı öldürür. Yani ayağa kaldırmaz. O zaman nazar değmeden önce bunun çaresini almak lazım. Eskiden hilafsız herkes muska taşırdı. Muska nüsha kelimesinden gelir. Bir takım dualar yazılır ince kağıtlara. Bu dualar ekseriye Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetül hırz denilen, hırz korumak demektir. Ayetleridir. Bir de içinde hıfz geçen ayetler vardır. Bunları yazarlar. Şifa ayetlerini yazarlar. 6 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Eshab-ı Kehf'in isimlerini yazarlar. Bir de Taha suresinde Pazubent diye bir ayet vardır. Ve el-gaytu aleyke mehabbeten minni diye geçiyor. O ayet 2 ayettir. Pazubent derler onu. Pazubent şu demek. Kolunuza taktığınız zaman kurşun işlemiyor. Böyle bir inanç vardır. Hadis-i şerifte de geçiyor. Bunları bir kağıda yazarlar. Perül kağıda, çok ince bir kağıda. Onu bir muşambaya sararlar. Muşamba nedir? Muşamba müşemmadan gelir. Mumlanmış bez. Bezin bir tarafında mum, bal mumu. Aynı şimdiki naylonlar işte. Ona 7 kere sararlar. Su geçirmeyecek şekilde.
Üçgen
şeklinde yaparlar.
Özellikle mi?
Üçgen şekilde yaparlar. Onun da şeyle alakaları var. Yani ben şimdi çok izah edemeyeceğim ama nazar alakası üçgen olacak. Yani dörtgen değil, altıgen, üçgen olacak. Onu kol altına koyarlar. Üzerine dikerler. Çocuksa üzerine dikerler. Erkekse boynuna asar, yanında taşır. Bunu evlere falan asarlar. Bu nazarlığı, yani bu muskayı. Bir kere bu bütün belalara karşı korur. Bu İslami bir korunma yoludur. Bunun dışında yine din kitaplarında geçen ama eski kültürlerden gelen bir tedbir var. Tarladaki ekine, mahsule nazar değmesinden korkacak kimse tarlanın kenarına kuru kafa asar. Kuru kafayı görünce ilk dikkat o çeker biliyorsunuz.
Korkuluk gibi.
Ona bakınca o nazarı alır. İşte bundan kıyasla eski kültürlerde bulunan en başta mavi boncuk, kuru kafa, timsah, yılan motifleri, atnalı, güneş, hilal motifleri. Bunlar evlere, bahçelere, eşyalara iliştirilir.
Kapılara yapılır.
Mutlaka kapılara zaten. Kapılarda mutlaka vardır. Hatta Yahudilerde mezuza diye bir şey vardır kapının kenarında. Evlerin nazara karşı koruduğuna inanılır ve bütün belalara. İçeri giren önce onu öper, içeri girer, elini sürer, çıkarken de elini sürer, çıkar. Bu bütün kültürlerde var. Yani İslamiyet'te mahsus bir şey değil. Bir hurafe değil bu. İnsanların bu kadarını inandığı bir şeye hurafe diyemezsiniz. Hele ki siz bunun fiziken olmayacağını ispatlamadıkça bunu hurafe diyemezsiniz. İnanır inanmamak insanların bileceği iş de. Bununla hurafe diye savaş açmak olacak iş değil. Şimdi Anadolu'da evlerin kapılarında mutlaka maşallah, barekallah bunları görürsünüz. Ya hafız bunları görürsünüz. Bu nazara karşı evleri korumak için alınan fiziki tedbirlerdir. Bunun yanında da bakarsanız mutlaka bir atnalı asılmış. Evlerde üzerlik vardır. Üzerlik diye bir ot var. Bu otun tanelerini kadınlar, kızlar çok güzel bir şekilde işlerler. Aralarına kumaşlar falan, ekseri kırmızı. Çünkü kırmızı nazarda kullanılan renklerdendir.
Şimdi Türk kültüründe kırmızı, sonra maviye,
maviye döndü.
Evet, maviye önce döndü. Kırmızıymış.
Önce kırmızıdır, evet. Mutlaka mesela lohusalara yorgan kırmızıdır. Çocuklara takılan altınların kurdelesi kırmızıdır.
Başlıklar,
gelinlik kırmızıdır.
Evet, esas, eskiden.
Eski Türk gelinliği, bu beyaz gelinlik bize Sultan Abdülhamit'in son zamanlarında geldi. Gayrimüslimler beyaz gelinlik giyer ve çiçek takarlardı başlarına. Türkler kırmızı gelinlik giyerler ve taç takarlardı. Değişti şimdi her şey, beyaz gelinlik yayıldı.
Şarkına gecesinde giydikleri kırmızı bindallı gibi.
Ben gördüm çok, köy düğünlerinde bulundum, kırmızı. Çok ihtişamlı. Çok eski Türklerde kötü ruhları, yani cinleri, nazarı ve büyüyü def ettiğine inanılan bir renktir kırmızı. Hatta al karısı diye bir cin vardır. Bilhassa lohusaları ve lohusa bebeklere musallat olur. O bu kırmızıdan korkar. Kırmızıya al denmesinin sebebi de al tuzak demektir eski Türkçe'de. Kavak da dalı gibi sallanamadım. Mavzerim dalımda davranamadım. Dostum düşman olmuş ben bilemedim. Alınan avlandım ona yanarım. Al demek tuzak. Tuzak bana mı? Tuzak kurdular. Hmm. Dostumu bana gönderdiler. Orada al tuzak demektir. Kırmızı da aslında kırmızı. Al denmesi tuzak. Kime? Kötü ruhlara ve nazara. Hmm. Tuzak kuruyoruz onunla biz kırmızıyla. Sonradan Anadolu kültürünün tesiriyle mavi kırmızının yerini aldı. Şimdi benim kırmızı hakkında anlattığımı çok kişi bilmez. Halbuki bu çok eski bir Türk kültürüdür.
Tabii asıl...
Bayrak niye kırmızıdır? İşte ondan.
Asıl bizim kültürümüzde nazardan koruyan renk kırmızıdır.
Evet, hilafsız kırmızıdır. Hı hı. Bu makuldür de. Çünkü kırmızı çok...
Maviden çok daha dikkat çekici
baktığınız
zaman. Çok dikkat
çekicidir ve yakıcı bir renktir.
Hatta kırmızı giymeyin. Tabii kırmızıyla değen bu. Nazar...
Evet, kırmızı
çıkmaz.
Giydirmezler. Evet. Yani eskiden hatta İslam dininde de bilhassa erkeklerin kırmızı giymemesi... ...giymek mecburiyetinde kaldıkları zaman başka renklerle onları ulamasına çok dikkat ederler. Şarkıda bile var. Al giymeyi nazara bağlıyor. Şeyde çok gezer. Alim'de gitme pazara uğratırlar nazara. Göze mi geldik?
Nazar çok kullanılıyor.
Çok kullanan bir şey yani. Şimdi bizim edebiyatımızda şarkıları. Çok. Yani bir iş rast gitmedi mi? İlk suçlu nazardır.
Her zaman öyle değildir ama biz biraz da galiba işe yeniden koyulabilmek için suçu kendimizde değil bir başkasında bulmaya çalışıyoruz. Ya nazar değdi olmadı ama hadi tekrar başlayalım diyebiliyoruz.
Ama ne yapacaksınız? Teselli bu.
Tabii,
teselli lazım
tabii,
insana.
Elbette.
Yani
elbette.
Yansıtma mekanizması bazen insanı yanıltır ama başka çare de yok. Yani bütün sebeplere yapıştığınız halde bir iş olmuyorsa eğer siz... Bunu bir nazara yani metafizik bir şeye atamazsanız o zaman içinizi yiyip bitirirsiniz. Hı. Çünkü eleken her şeyi yaptınız. Bazıları hiç kendinde suç aramaz. Nazar değdi şöyle oldu. Cinler böyle yaptı. Büyü yaptılar bana. Filanca benim düşmanım. Bu artık işin ifratıdır. Evet. Bu işin ifratıdır.
Sınırın aşılması demek.
Aşılmasıdır.
Aşılması.
Evet doğru.
Şimdi nazar için özellikle boncuk takmak, boncuk taşımak. Evin bir yerlerine nazar boncuğu asmak.
Evet.
Bunun kültürümüzdeki yerinden biraz konuşalım. Çünkü bu aynı zamanda bir ticarete de
ticarete dönüştü. Şimdi Hazreti Peygamber Tivele ve Temime şirktir buyuruyor. Tivele bazı şeylerde mana çıkartmak geleceğe dair. Tamam onu anlıyoruz. Gaybı Allah bilir ancak. Temime ise nazar boncuğu gibi bir boncuk. Eskiden çocuklara takılan, hayvanlara takılan boncuğa temime deniyor. Şimdi Hazreti Peygamber temime şirktir. Yani kaderin Allah'ın elinde olduğunu inanmamaktır diyor. Ama bakıyorsunuz kültürümüzde de çok yoğun bir nazar boncuğu şeyi var. Din kitaplarına bakıyorsunuz. Din kitaplarında diyor ki nasıl ki tarlaya kuru kafa astığınız zaman nazarı veya kötü mesela eve kuş alın diyor Hazreti Peygamber. Cinler onunla uğraşırlar size zarar vermezler. Kötü manada uğraşma değil. Meşgul olur onlar. Size sıkıntı vermezler. Yani bir kuş cinlerin şeyini götürüyorsa kuru kafada nazarın şeyini çekiyor. Nazar böyleyse diyor temime denilen boncukları bu niyetle takmak caiz olur. Ama derseniz ki ben bu boncuğu taktım kesin artık bana değmez. Bu şirktir. Kadere inanmamak demektir. Allah'ın gücüne inanmamak demektir. Peki bu sadece boncukta mı olur? Hayır. Ben yemek yedim mutlaka doydum. Hayır bunu Allah seni doyuruyor.
Ya da ilaç içtim mutlaka
ilaç içtim
iyileşeceğim.
Mutlaka içeceğim. Allah falan yok yani. Allah'ı gelse yapmaz. Bazıları öyle bir abuk subuk konuşmaları var. Feriştahı gelse dokunamaz. Değil. İşte Müslüman'ın inancı şöyledir ki. Yemek yesen beni doyuran Allah'tır. İlaç içsem bana şifa veren Allah'tır.
Biz bunları aracı olarak görüyoruz.
Aracıdır. Evet. Bütün her şey aracıdır. Nitekim Allah ona o şifa, o kudreti vermese. Yani ilaca o şifa hastasını vermese ilaç fayda etmez. Çok misali var. Çok tesirli ilaçlar insanlara fayda etmiyor. Çok basit ameliyatlar insanlara şifa etmiyor. Bunları çok görüyoruz yani. Bunun çok misali var. Yemek yiyor adam doymuyor, kusuyor, hasta oluyor. Yemek ona zarar veriyor. Hmm. Bilemezsiniz ki. Onun için Müslüman'ın inancı zaten böyle olmalıdır. Yani ben sebeplere yapışırım. Benden isteneni yaparım. Cenab-ı Hak dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Boncuk içinde aynı itikat olmalıdır. Bu boncuğu ben taktım tamam eminim. Hayır. Cenab-ı Hak dilerse insanlar o boncuğa bakarlar. Gözleri o boncukla meşgul olur. Nazarlarını alır. Bu inançla takmak caizdir demiş din büyükleri.
Koskoca hani atnalı kadar boncuklar takıyorlar da ama insanlar yine de bakacağı yere bakabiliyor.
Evet yani onu, bu neticede tedbir alırsınız da her şey mümkün mü? Yani şemsiye alıyorsunuz yanınıza yağmur yağmasın diye sağdan yağıyor. Soldan eve geliyorsunuz su içindesiniz. Elinizde şemsiyeniz var halbuki. Yani buna da bir şey diyemezsiniz. İnsana düşen tedbir almaktır. Bu boncuk kültürü eski Türklerde vardı.
Ve bütün takılara da yansımış,
evet,
değil mi?
Evet, bütün yani kadın, çocuk, erkek hepsinde, at koşumlarında, hayvan koşumlarında, hmm, hepsinde...
Kurbanlıklarda
hepsinde bu boncuk adeti eski Türklerden gelme bir adet. Mavinin bu kadar yayılması biz Anadolu'ya geldikten sonra olmuştur. Orta Asya'da bu kadar yaygın değil. Anadolu'ya geldi. Renk renk boncuklar var orada. İşte göz alıcı. Hı hı. Adı üstünde göz alıcı. Göz
deyim,
alıyor.
Deyim de söylüyor, heh, zaten değil mi?
Anadolu'da bu mavinin bu kadar yaygınlaşması, mavi boncuğun...
Belki o taşa ulaşımla da alakalı
belki
bir şey olabilir.
Belki
yani
de, belki de. Mavi taşın, şey mavi taşın, taşın bir isim var. O belki de bu coğrafyada yaygındı. Mısır, biliyorsunuz çok Anadolu'da Hititler vardı. Hititler tamamen Mezopotamya kültürünün tesiri altındaydılar. Asur, Babil, Sümer kültürü altındaydılar. Kısmen de Mısır kültürüyle irtibatları vardı. Neden? Çünkü Suriye'de Mısırlarla komşulardı ve devamlı savaşıyorlardı. Onun için Hititlerin orijinal bir medeniyeti yoktur. Hitit medeniyeti Mezopotamya Mısır medeniyetinin karmasıdır. Dolayısıyla Anadolu'da Mısır ve Mezopotamya tesiri Hititlerden kalmadı. Bu Hititler ne oldular? Buharlaşmadılar. Yerli halka karıştılar. Rumca öğrendiler.
Alışkanlıklarıyla beraber.
Evet, alışkanlıklarıyla beraber kaldılar. Hı hı. Ve dikkat ederseniz, belki etmişsiniz, belki başkaları da etmiştir. Anadolu'nun yerli halklarında, Ermeni ve Rumlarda nazar inancı çok güçlüdür. Yani Avrupalılarda, Hristiyanlarda olmadığı kadar Anadolu'daki yerli halklarda nazar inancı güçlüdür. Türklerde zaten nazar inancı var. Çünkü Türkler eski dinleri, Türklerin eski dinleri yani gök tanrı dini spiritualist bir din. Yani ruhların çok güçlü olduğu, ataların ruhlarının hayatta olduğu, onlarla irtibat kurulduğu bir dindir. Yani hatta eski Türklerin din adamları olan Kamlar, ki biz bunlara şaman diyoruz, şaman Moğolcadır. Bu ruhlarla temas kurabilen birer medyum idiler. Eski Türklerde spiritualizm yani ruh alemiyle irtibat o kadar güçlüydü ki nazar da aynı şekilde o konsepte eski Türklerde çok güçlüydü. Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'da da çok güçlü bir nazar inancı buldular. Anadolu'nun yerli halklarında. Bu ikisi birbiriyle
belki de ortak noktaları oldu.
Ortak noktaları oldu, evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.